Merhabalar, ben Mehmet.
Merhabalar, ben de Hande.
Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Evet Hande'cim, ne var ne yok?
İyidir Mehmet.
Nasıl geçti devam. Hafta?
Haftam bütünlemeler artık bitti. Notlara da girdik. Yani dönem kapandı. İki öğrencim tek ders sınavına girecek benden. O da galiba 10 Temmuz falan. 1 Temmuz'da mezuniyet. Sonra 23 Haziran seçim. Böyle yani. Bizim rutin.
İyi, güzel bakalım.
Sakin.
Güzel. Onun dışında haberlik bir şeyimiz var mı Türkiye'de?
Et ithalatı artmış.
Yani %200 artmış galiba. Hangi seneye göre? 2 sene önceye göre.
Doğrudur. Ha. Bir de böyle işte bizim hafta sonları haftalık market alışverişimiz oluyor. Böyle yerli muz görünce hemen dur Poyraz hemen alalım sana bu muzlardan deyip ve çok az oluyor miktar. Mesela İtalya muz çok fazla, kocaman böyle.
Çok üretiyor Güney Amerika çünkü.
Evet. Yani böyle yerli bir ürün bulunca çok mutlu oluyorum. Öyle.
Öyle. Onun dışında bakalım neyimiz var, ne şey olarak duyurumuz. Ne yapıyoruz şimdi buluşma olayını? Anket manket yaptın.
Anket. Çok az kişi katıldı ankete.
Olsun.
Ya tabii ki yani bir kişi de katılsa biz zaten dedik o hafta sonu. İşte ya cumartesi olacak ya da pazar günü ya sabahtan olacak ya akşamüstü.
Sen de çok açıklayıcı bir sonuçlandıramadın mı anketi?
Henüz sonuçlandırmadım.
Sonuçlandır artık da duyuralım. Ne zaman da duyuracağız? Bir gün öncesinden mi duyuracağız?
Tamam, ben bir bakayım. Söylerim. Hani başka son böyle katılacak olanlar da varsa.
Yani haftaya duyurmamız lazım ki ondan sonraki hafta değil mi zaten?
Tamam, haftaya seçim var zaten.
İyi, tamam.
Şimdi ben bu ekrana baktığımda senin haberlerinin çok orijinal olduğunu görüyorum.
Her zaman
ben
de üzere.
Her zamanki gibi tabii alçak gönüllülükte Mehmet affetmez. Bende kısa ve öz haberler var.
Anlattım çok. Çalışmadım diyorsun yani. Gene cumartesi akşam Hande gitmiş durumda. Çok
nereye
da aslında
gitti?
Yani şey uyku dünyasına gitti geldi Hande.
Biraz yoruldum da acayip uykum var. Dayanamıyorum uykum.
Hiç
geldi.
Dinleyicilerimizin alışık olmadığı bir durum gene.
Kesinlikle. O yüzden de ilk kısa ve öz haberimle başlayayım diyorum ben.
Tamam. Bunun dışında hiç dizi şey Mad Men'leri falan anlattık. I Am Your Mother bilim kurgu filmi. Çok düşük bütçeli Netflix filmi, tavsiye ederim bu arada. Değişik bir konu olmuş.
Ben izlemedim.
Hande zaten şeyde başladık, Black Mirror'a başladık. Hande gene
enteresan ama şöyle böyle boğazım düğümleniyor, bir kasvet oturuyor böyle içime. O yüzden devam edemiyorum. Başlıyorum bir merakla ilgili. Hadi 20 dakika geçti, 25 dakika sonra ben acayip böyle geriliyorum ama hani korku filmi gibi değil gerilmek. Endişeyle birlikte ne oluyor? Biz nasıl bir gelecek bekliyor deyip bayağı bir geriliyorum. O sebepten de bırakıyorum 25 dakikadan sonra.
Tamam.
Yarılıyorum yani diziyi.
İşte hani
bölümü.
Geçen hafta ben sana söylemiştim. Sen hiç izlemiyorsun.
Haklıymışsın. Birkaç tane bölüm sonuna kadar izledim. Ama merak ve ilgiyle başlıyorum. Sonra bende gerilim yaratıyor. O bırakıyorum o hemen.
Tamam.
Oldu mu? İçin rahat ettin
etti
mi Mehmet?
Yani onu da bir şey yapayım yani. Netleştireyim dedim.
Bir şey demiyorum. Şimdi benim kısa ve öz haberlerimden ilki artık bazı ATM'ler mesela böyle kayıp çocuklar falan oluyor ya. Onların yerini bulmaya yardımcı oluyormuş. Fikir olarak gerçekten enteresan bir fikir. ATM'lerde bu 2019 Mayıs ayında Hollanda'da bazı seçili ATM'lerde bu kayıp çocukların fotoğrafları gösterilmeye başlanmış. Özellikle takdir edersin ki havaalanlarındaki ATM'lerde ya da shopping center yani AVM'lerde, alışveriş merkezlerinde bu ATM'lerde fotoğraflar gösteriliyor imiş. Bana
bir etkisi olmuş mu?
Daha Mayıs 2019'da başlanmış.
Bu arada Avrupa'da falan ATM sayısının düştüğünü biliyor muydun?
Bilmiyordum. Sebep?
İnsanlar artık para çekmeye çok gerek duymuyorlar. kredi kartlarıyla ödüyorlar. Hatta ufak ödemeleri bile artık temassız olarak, artık bizde de sürekli bir yere gittiğinde temassız olarak alabilir miyiz diye soruyorlar ya.
Evet, benim hiç temassız kartım olmadı.
Olur. Bir sonraki kart değiştiğinde o da temassız gelir.
2025.
Bir fiziksel para kullanımında düşüş var. Türkiye'deki durum tam olarak nedir bilmiyorum ama bence bankalarda artık eskisi kadar çok ATM yatırımına Türkiye'de de gitmiyorlar diye düşünüyorum.
Biraz da böyle hani sadece para çekme değil de tanınırlık, bilinirlik anlamında da bir bankanın hani ATM etkili. İşte fatura yatırıyorsun.
Evet, o tarz yani, şeyleri de var ama. Benim haberim modada yeni akım nedir? Yeni akım
çamaşırları yıkamamak.
Yıkamamak.
Ben bunu gördüm. Gerçekten saçma bulduğum için başlığını, içeriğini okumadım. Belki de saçma değil. Buyur, dinleyelim senden.
Şimdi şöyle, dünyada farklı ülkelerde yeni markalar çıkıyormuş. Ve bu markaların yapmaya çalıştığı daha az yıkanır kumaşlardan ürünler üretme. Daha az yıkanmasını da nasıl sağlıyorlar? Kumaşların materyalleri öyle yapılıyor ki ter tutmadığı için, aslında şöyle diyor, kıyafetin kötü kokmasına sebep olan olay ter değildir. Ter aslında gayet temizdir, insan vücudundan, deriden çıktığı için. Ter sonucu, kıyafetin ıslanması sonucu orada bakterilerin yaşamaya başlaması o ter kokmasına sebep olur. Eğer sen terin hemen uçmasını sağlayabilirsen kıyafette kokmayacaktır ve işte 15 gün veya da daha uzun süre hiç yıkanmayan gömlekler, tişörtler, kıyafetler üretilmeye başlanmış. Ve genellikle kullanılan madde de yün. Merino yün. Çok ince olarak dokunup bunlardan tişörtler falan yapılıyormuş. Normalde bir yün aslında koyunun sıcaklığını regüle ettiği gibi aynen insanda da aynı işi yapabilirmiş. Yani kışın daha sıcak tutup yazınsa teri hemen havayla temas ettirip buharlaşmanı sağlayabilir ve buharlaşma da hızlı olduğu zaman sen kendini zaten serin hissedermişsin. Yani böyle bir özelliği varmış.
Ya şimdi bu anlattığın çok mantıklı. Ama sadece bir kıyafeti kirleten ter değil ki, bir şey dökülebilir, kahve dökülebilir. Tamam. Bak, hani daha az
anladım. Ama daha az olasılık, ama mümkün tabii. Bu arada bu tişörtlerin fiyatları $65'dan başlıyormuş.
E tabii.
Türk parasına çevirince $70 desen 6, 7, 42, 420 lira falan ediyor bir tişört.
Bugün arkadaşlarla buluştuğumuzda Gözde var. Paris'te yaşıyor. Eylül'de de Almanya'da devam edecek işine. Neyse, konuşuyorduk. İşte nasıl gidiyor falan. Dedim işte Poyraz'a okul bakıyoruz. Fiyatlar uçuk kaçık. Ve hani işte anlayamıyorum. Hani anaokulundan böyle kep cübbe giyip falan mezun olma durumları. Ve bir özentilik. Bir garip yani. Hani ilkokuldan biz mezun olurduk. Bir okuma bayramın töreni mi bir şey olurdu yani ilkokulu bitirdiğinde. Bir de liseden mezuniyet vardı ki. Hani değil mi? Şimdi böyle anaokulu nedir yani, böyle kep falan giydirip 6 yaşındaki çocuklara. Her neyse, ben de o sıra Robert'in parasını söyledim. Hani bir Poyraz bahsettim, dedim Robert 110 bin TL'ymiş. Artı diğer servis masraf. Evet, servis ve diğer masraflar, yemek falan, hani çocuk aç mı kalacak. Böyle Gözde durdu. Ya dedik mesela, dedi hani 110 bin TL, işte Fransa'da 110 bin euro. 110 bin euro şimdi tekrardan söyledi. Ya bunu dedi hiçbir Fransız vermez dedi, böyle bir parayı. Ve gülerler hatta adama dedi, yani böyle bir para veren birisine de gülerler dedi. Değil mi? Mesela 110 bin TL burada. Sen Fransa'da yaşıyorsun, çalışıyorsun. Ya aldın maaş 20 bin euro olsun. 30 bin euro olsun. Yani kiran var. Yani hani ev sahibi muhtemelen Avrupa'da çok zor. Hani hemen ev sahibi olamazsın. Olsam bile mortgage taksidin olur. Tabii. Seyahat, tatil, izin, yeme, içme, hobi, bir masrafın. Hani 30 bin euro da kazansın. 110 bin euro veremezsin yani. İnsan garip gelir değil mi? Evet. İşte burada veriyorlar.
Evet. Şimdi tekrar biz...
Pardon, buraya nereden geldik? Evet, kıyafetten buraya geldik. Enteresan oldu.
Şimdi çok farklı markalar varmış ve çok farklı teknikler uygulanmış. Mesela Justin Bieber'ın kullandığı bir tişört varmış. Bu markanın yaptığı, bu arada marka Pangaea, deniz yosunu fiberinden yapıyormuş tişörtlerini. Tişörtlerin fiyatı $85 ve bunları nane yağı ile şey yapıyormuş. Bu sayede sürekli de tişörtler nane kokuyormuş. uzun süre yıkanma.
Tabii bunlar conconlu yani. Hani bu çevreye dur saygılı olayım da suyu az tüketeyim falan değil.
Aynen öyle. Hayır. Bir... Bütün bunların da, bütün bu tarz tişörtlerin de işte falanların bir ömür boyunca diğer rakip normal tişörtlere göre 3000 litre daha az su kullanılarak yıkanacağı.
Bak bu kayda değer bir rakam ama. Evet. Ama yani ben mesela işte yani ceket giyiyorum bir gün.
3000 litre.
Ben kuru temizlemeye veriyorum.
Ha, onlara da geleceğim.
Gel.
Ve çok farklı kadın markaları çıkmış. Hepsi daha çok yün ağırlıklı kullanıyorlar bu arada. Kadınlar için de Wool Ant diye bir marka çıkmış. Bu markada tamamen kadınlar için daha az yıkanır kıyafetler,
yine elbiseler üretiyor. Yine Merinos koyununun.
Evet. Bunların hatta 100 gün yıkanmadan bu kıyafetlerin kullanabileceği iddiasındalarmış.
Hiç kokmuyor muymuş?
İşte kokmuyorlarmış.
Ya bunu merakımdan kaç paraymış bunu? Buradaki elbiselerin fiyatı. Çünkü fena değildi elbiseler Wool Ant'teki. Hani alayım deneyeyim ben bunu mesela. 100 gün mü? X mı?
128 dolar. Aslında 128 lira gibi düşünmek lazım. Tabii Türk lirasına vurduğumuzda gene fiyatları... yüksek kalıyor ama. Ve diyor ki dünyada yıkanan, yani bu Avrupa'da ve Batı toplumunda yıkanan kıyafetlerin aslında %90'ı yıkanabilecek kirlilikte olmadan yıkanıyormuş. Bu AEG'nin yaptığı bir araştırmaymış. Bunun da sebebi aslında reklamlar bize hep daha çok yıkanmamız gerektiğini, böyle temiz olunabileceğini ittirdiği için diye söylüyor. Hatta burada Unilever'den birinin şeyi var. Unilever gibi birçok marka deterjan üreten firmalar üretimi arttırmanın tek yolu insanları kıyafetlerinizi daha çok yıkayınına inandırmak. Ve hatta bunu yapmak için genellikle bakın diyor, sayeden de öyle. Bunu Omo reklamından da görüyoruz.
Kirlenmek güzeldir.
Ama orada kullandığı şey ne? Çocuklar, iyi anne, iyi baba olmak. Çocuklarının çocuklarının kıyafetini yıkamaktan geçer. Diyor. Yani bilinçaltına bunu yerleştirdiğin zaman çocuğunun kıyafetinin her zaman son derece temiz olması ve sık sık yıkanması gerektiği mesajı iletildiği şeklinde bir yargısı var. Ve bence bu şey de doğru olabilir. İnsanları tüketimi arttırtıyorlar. Deterjan tüketimini arttırmanın bir yolu. Sırf bu kıyafetlerde değil, aynı zamanda ben bunun başka bir podcast'te hikayesini de dinlemiştim. All Birds diye bir marka Yeni Zelanda'dan çıkmış. Gene
Ayakkabı
kumaştan, gene yün ayakkabıdan yapılmış ve çorapsız giyebiliyormuşsun çünkü gene ter tutmadığı için ayakkabı kokmuyormuş ve son derece kumaş olduğu için, tabanı hariç her şeyi yünden yapıldığı için de çok rahat, çok sportif bir ayakkabıymış. Bu da mesela bir ayakkabı markası olarak All Birds olarak çıkmış. Öyle bir yeni trend var. Az yıkanır ve esnek, evet, hafif, terletmeyen, kir tutmayan.
Evet.
Ürünler.
Ürünler başarılı. Yani çevreye saygı anlamında, suyu az tüketelim anlamında.
Evet.
Evet.
Alalım.
Şimdi sıradaki haberim benim şu. Şimdi Mehmet, öyle şeyler düşün ki eskiden sen bunu günlük olarak, mesela hani everyday task dediğimiz, her gün yaptığın şeylerden biri ama artık hiç yapmıyorsun. Bu mesela neler olabilir?
Oh, düşünmek lazım da.
Evet, çok enteresan. Ben yazıyı okurken düşündüm her zamanlı. ustoday.com sitesinde mesela phone book, telefon rehberi.
Değil mi? Eskiden tutuyordun, evet.
Eskiden tutuyordum. Mesela bizimkilerde hala var ve telefonun yanında durur. Mesela annem böyle el yazısıyla onu ekler, ya da babam. Ya telefon rehberi, oradan bakarsın. Akıllarında da tutmazlar mesela çoğu şeyi. Cep telefonuna kaydetme hızları çok yavaş ve zor.
Bilmiyorlar.
Yok, biliyorlar da çok yavaş yavaş yani. Ya da işte sana, bana soruyorlar buradaki hamle nasıldı, bir sonraki hamle
İşte
diye.
Bilmiyorlar yani. Evet. Kendi başlarını yapacak seviyede rahatlıkta değiller yani.
Evet. Neyse, mesela ama biz şimdi baktığında phone book nedir diye, telefon rehberi. Hele mesela Poyraz'ın hiç haberi bile olmayacak bundan. Biz gene yaşadık. Ondan sonra bunun gibi çok şey. Mesela artık işte zaten hani çok uzun bir süredir internetle birlikte ansiklopedilere bakmıyoruz. Ansiklopedi ortadan kalktı. Sonra Find My Friends uygulaması sayesinde aile bireylerinden birini arayıp da ya neredesin diye sormuyoruz.
Ya ben soruyorum. Bir tek senin Find My Friend olarak var. Onda bile bazen hani aramak daha basit bir şey olabiliyor. O kadar pratik bir şey değil. Aklına gelmesi gerekiyor. Çok bazı şeyleri hemen yapıyorsun da Find My Friend'i düşününce aslında şey yapıyorsun. Bugün gerçi kullandım ama.
Evet. Ya ben şey ya, bana göre çok önemli bir uygulama. Hani ileride Poyraz için falan da. Sonra mesela hepimizin bir çocukluk albümü vardır. Hı. Değil mi? Hı. Şimdi aslında albüm pek oluşmuyor baktığında. Albüm yok. Her şey dijital. İşte neydi senin şu Moments'ta yükle.
Evet, sinoloji
var. Sinolojinin zaten.
Sinolojinin altında Moments uygulaması.
Moments uygulaması var. Ama mesela benim çocukluk albümüm var. Senin var. Hatta işte bir Akçakoca'da, benim de yazlıkta, İstanbul'da kaç tane var yani. Ama Poyraz'ın yok. Değil mi?
Evet. İstiyorsan yap bir tane.
Yani aklıma gelmedi değil okurken. Çünkü hep böyle düşündüm. Şimdi kuşak kuşak baktığında. Sonra have a CD or record collection. Hmm, bak bu çok önemli. Şimdi benim mesela bazı arkadaşlarım var, tanıdığım. Plak mesela biriktirirler, ararlar, bulurlar değil mi? Hmm. Mesela eskisi gibi böyle bir koleksiyon yapmıyoruz. Ben Fransız öğrenciyken çok CD alırdım, dinlerdim. İşte Fransızca, hem o kültürü tanıyayım yaşadığım ülkenin. Ama şimdi böyle bir CD alalım zaten şey yok.
Acaba CD satışları ne halde Türkiye'de?
Mesela annemler alıyorlar ama hani onlar dediğim gibi çok eskiden, yani geriden takip ettikleri için hani Diyanar'a gidip CD annem alır. Ama benim kaç seneler var yani zaten almam. Spotify var, ne bileyim işte YouTube'dan izliyorsun, bir sürü şey var.
Şunu düşündüm sen bunu söylediğinde. CD satışları bu kadar düşünce, eskiden şu Unkapan'ın da Müzikçiler Çarşısı falan vardı.
Aa, evet.
O insanlar artık hiç gerek kalmadı. Yani sen artık bir albüm çıkarmak istiyorsan hala o tarz bir yere ihtiyacın yok ki. Spotify'a koyabilirsin, fiziğe koyarsın, işte Apple Müziğe koyarsın veya kendin sırf web sitesinden yayınlayıp satmayı deneyebilirsin. Yani senin artık bir yerden bir şey satmana, yani CD bastırtıp satmana da çok da bir gerek yok yani.
Hiç gerek yok. Aynen öyle.
Yani o sektör tamamen yok olmuş da olabilir ya da yok olmak üzeredir. Şey gibi düşünüyorum ben bunu. Fotoğrafçılar gibi. Hani benim foto çok sevdiğim. Foto Süleyman, Hayat Color.
Ama
çok sevdiğim
Zümrüt
insan.
Hala var.
Duruyor. O okul sektörü onu ayakta tutuyor, ben sana söyleyeyim. Bir okullar de gene düğünler de tutuyordur. Çünkü hala eski tipte düğün fotoğrafı çektirmek isteyenler olabilir. Onlar sayesinde ayakta duruyordur. Ama bence Hayat Kalır gibi, Foto Süleyman gibi. Foto Süleyman da gene hala yaptığı anlaşmalarla mekanlardan şey yapabilir, devamlılığını sürdürüyor olabilir. Hı-hı. Ama yani bazı şeyler zaman içinde yok olacak.
Evet. Sonra mesela çok var da bir tane daha söyleyeyim. Mektup yazmıyoruz. Zaten bu yani internet.
E-postaya döndü.
Evet, ama eskiden işte yabancı dilimizi geliştirmek için Anadolu Lisesi'nde oturup okurken mektup arkadaşım vardı. Ben Fransızca'yla işte yabancı dilimizi geliştirmek için ortaokulda böyle mektup arkadaşımız var. Her şey çok ani şeyle hızla değişiyor. Artık onu yazmıyoruz dedik. Ben en son ne zaman yazdım? Biz seninle Laponya'ya ne zaman gittik? Oradaki Noel Baba Santa Claus köyünden Berkay'a yeğenime kart atmıştım. Ya o budur yani. Hani el yazısıyla.
Bir tek benim arkadaşlardan geliyor arada.
Aa,
bir.
Senin şey. Arkadaşlar evet.
Manya'dan geliyor.
Manya Amerika'da. Ben, Seattle'da.
Anboben'den geliyor.
Anboben'de mi yazıyordun Paris'te?
Evet. En son işte benim eski şirketin artık isminin gittiğini yazmış diye.
Doğru. Evet. Kullananlar var, nadir de olsa. Bu yani bunun gibi birkaç böyle 20 örnek var. Birkaç tane saldım. Belki dinleyicilerimizin de aklına gelir, eklemek isterler platformda. İlgimi çekti bu haber.
Evet, 35mm.com'un altında ilgili bölümün sonundaki yere ekleyebilirsiniz, arzu edersiniz. Uzun haber oldu bu seferki.
Bu sefer evet.
Airbnb malum oda kiralama işinde yeni bir servis duyurmuş. Adventures diye. Artık sen bir yere gittiğinde arzu edersen bu Airbnb Adventures'tan illa Airbnb'den bir ev almış yani ev kiralamış olmana gerek yok. Otelde de kalabilirsin. Ama Airbnb Adventures'tan da hizmet alabilecek misin?
Ne hizmet alıyoruz?
O gittiğin yerde sana bir tecrübe edinme şeyi. Mesela diyorsun ki Oman'a gittin. Bir gece Oman'da çöllerinde kampta geçirme. Sana bir rehber geliyor. İşte seni gezdiriyor. Çölde deveye biniyorsun mesela. Gece sana kamp kuruyorlar. İşte gerekli tüm teçhizatı
ekstra
sağlıyorlar.
Ekstra tüketim ve maliyet yani bu.
Tabii. Veya da işte İstanbul'a birisi geldi. Diyorsun ki ben seni Sultanahmet'i ben gezdireceğim sana. Şöyle tecrübelerim var. Hatta Sultanahmet'i gezdireceğim. Yanında da
yemek benim
yemeğini de yedireceğim. Fotoğrafçılık tecrübem var. Senin de en bilinen yerlerde profesyonel olarak fotoğrafını çekeceğim. Bir sürü şey olabilir. Yani Finlandiya'ya gittiğinde farklı şeyler olabilir. Bir şeyleri yani bir tecrübe yaratmak üzerine. Seninle yat gezisine Selimiye'ye gideceğiz. Selimiye'ye geldiysen bu yat gezisinden satın alabilirsin. Yunan adalarına yelkenle gidip geleceğiz mesela.
Olur.
Yani böyle bir şey.
Aynen yani teklifse daha kabul ediyorum Mehmet. Tamam.
Bu hep seninle konuştuğumuz şey aslında tecrübe satın alma üzerine kurulmuş bir şey. Yani
zaten artık hani hediye vermeyin, tecrübe hediye edin diyorlar ya. Böyle bir şey. Buradan hediye mekanizması da çalışabilir belki. Kendim için değil Mehmetciğim, öyle düşünmedim yani.
Trekkingler olabilir diyor. İsveç'te kayak. Yani kayak dediğim suda hani vardır ya, ne deniyor şu nehir çok hızlı gider, rafting botu rafting değil de ama onun ince uzun olanı var ya.
Kano ile mi?
Kano. Ha, kayak diyorlar ya. Veya da işte Kenya'da kaplan takibi. Yani sana bir iz sürücü nasıl kaplan takip edilir onu anlatıyor ve bir kaplanı beraber takip ediyorsunuz ayak izleri.
Dünyada yapılacak çok şey var mı?
Tabii. İşte ve çok niş veya da şey işler var. İnsanların mesela normalde hiç bugünkü modern toplumda kaplan takip etmek veya da ayak izinden biri av takip etmek çok demode bir şey. Ama bunu bilen insanlar var ve sen o tatil sırasında normalde kimsenin, belki Kenya'ya gideceksin, filleri göreceksin, aslanlarını göreceksin klasik. Ama klasik göreceksin. Ama birisi de sana bir yaban hayvan nasıl takip edilir onu öğretecek.
Ben ne yapıyorum biliyor musun şimdi? Bu uygulamayı indiriyorum. Bakıyorum neler varmış neler yokmuş.
Tamam.
Her ülke için var mı?
Var galiba. Önemli olan o ülkede.
Bunu bakacağım. Bak bu haftanın haberi olsun. Adventures. Şimdi benim bir tane minik bir haberim var. Bu haber hiç iç açıcı bir haber değil. Neden? Çünkü Doğal Hayatı Koruma Vakfı WWF bir rapor yayınlıyor Mehmet. Burada diyor ki raporda tüm dünyada ortalama bir insanın her hafta bir kredi kartı büyüklüğünde, yani yaklaşık 5 gram plastik yuttuğunu ortaya koymuş. İşte o yüzden iç açıcı bir haber değil dedim. Şöyle, plastikteki küçük partiküllerin içme suyuna, kabuklu deniz ürünleri, tuzlu tuz gibi gıdalar aracılığıyla hem soframıza hem midemize buradan da ulaştığını rapor vurguluyor. Ve bu konuyla ilgili de 50 ayrı araştırmanın verilerini derleyip toplamış. Buradan sonuca ulaşmış. Az buz değil yani 5 gram her hafta öyle bir plastik. Düşünsene. Olay bu. Sonuç nedir? Acilen küresel ölçekte önlem alınmalı.
Bunun çok zor bir işte devletleri ikna etmek falan.
Tabii.
Şurada yani hele bu Trump falan varken imkansız bir şey yani.
Şimdi ben hemen bir şey söyleyeyim. Geçen hafta çok güzel bir olay oldu aslında. Yeditepe Üniversitesi'nde ben zaten bir ofisleri taşıdık biliyorsun. Yani bir taşıma sürecimiz vardı. Hatta bahsettim, birkaç dinleyicimiz de yorum yazmış. Gerek Twitter'dan gerek başka platformdan. Sonra ben geçen pazartesi gittim. Masanın üzeri tozluydu. Galiba hani camı falan açık unuttum. Sonra geç kapatıldı vesaire. Şöyle bir sileyim dedim işte. Islak mendille sildim. Tam çöpe atacağım, çöp kovam yok. Allah Allah dedim. Sonra dedim Barış'ın çöp kovasına atayım dedim. Hani elimde kaldı. Baktım da onun da çöp kovası. Odadaki herkesin ofisinden çöp kovalarını almışlar. Sonra koridora çıktım, ne göreyim? Artık biz ayrıştırıyoruz çöpleri. Evet. Bütün binalardaki her yer, ofislerdeki bütün çöp kovalarını Yeditepe Üniversitesi toplamış. Ve işte cam, ondan sonra evsel atıklar, işte kağıt, ambalaj atıkları 3 ayrı çöp kovaları koymuş kutulara. Her katta kaç tane var. Sadece azıcık poponu kandırıp yürüyüp çıkman lazım ofisten. Çok başarılı, çok harika, çok sevindim. Nereden geldim buraya? Önlem almaktan. Ufak ufak böyle başlar. Ulusal düzeyde de bunu belediyeler yerelde, ulusal düzeyde politikalarla bunu yaparsın. Yapılmayacak bir şey değil. Mesela evde biz kendi çabamızla ayrıştırıyoruz. Kadıköy Belediyesi niye yapmıyor bunu?
Yapıyor Hande'cim.
Yapıyor ama kaynağında yapmıyor. Hanede yapmıyor bunu.
Hanede yapıyor. Eskiden vardı. İnsanlar onun içine çöp atıyorlar. Annemlerin binasında hala var. Her katta kağıt çöpleri. Geri dönüşüm çöpleri.
Tamam.
Ama bizim binada vakti zamanında vardı. Unutmuşsun.
Bir tek kağıt. Hayır unutmadım.
Mavi.
Evet şu girişte kapalı. Sonra Dursun amca onları toplayıp topladı. Kağıt toplayıcılara çünkü, satıyordu.
Çünkü o şeyler çöp kutularını insanlar normal çöplerine atmaya başladı.
Tamam işte bu bilinci farkındalığı ama sadece kağıt koymayacaksın. Onun yanına evsel atık sonra cam şeyi de koyacaksın yani. 3 tane ayrı kutu koyacaksın. Sadece kağıt koyduğunda.
Hayır kağıt ve cam beraberdi onda. Hepsi beraberdi. Yani geri dönüşüm şey.
Ya ona bakarsan bizim kapının girişine küçük minik bir sepetimiz var. Hani gazete falan almıyoruz ama ne bileyim kurye falan geliyor bazen. Hem de dekor amaçlı koymuştum cici bir sepet. Onun içine çöp atan tamam bence işte, komşumuz yok da apartmana giren çıkan herhalde bir şey oluyor.
Belediyenin suçu değil yani bu. Belediye her şeyi
daha
yapamaz.
Daha sıkı
yani.
Tedbirlerle olabileceğini düşünüyorum ben.
Ben burada belediyeyi sorumlu görmüyorum.
Peki tamam hadi.
Bir sonraki makale nasıl yok oluruz?
Nasıl yani?
Bu şu, akıllı şehirler olduğu sürece insanların her yerde bir iz bırakıyor. Yani senin telefon faturandan başlıyor, elektrik faturandan. Artık her yerdeki İstanbul'da da çok fazla var. Kameralar var. Bu kameralardan artık yüz tanıma özellikleri de geliyor. Ve aslında senin devlet bir şekilde...
Big Brother diyorsun.
Evet. Her şeyini takip ediyor. Senin o gün içinde nereden nereye gittin istediklerinde gerçekleşen teknolojik gelişmelerle seni gün içinde tüm hareketlerini takip edebiliyorlar. Bunun içinde senin harcamaların da var. O işte kredi kartınla yaptığın harcamalar da var. Bu takipten nasıl kurtuluruz şeklinde uzun bir makale. Mesela kendi elektriğini üreterek diye şey yapmış. O İstanbul'da çok zor. Hani kendine güneş paneli kurup elektrik faturası almayı durdurman şeklinde ama internetini bir yerden alacaksın. Sonuçta onu da güneşten yapabileceğin bir şey yok. Kamera takiplerine gelince yurt dışında mesela araçların plakasını mesela kırmızı ışıkta geçtin direkt senin fotoğrafını çekiyorlar ya o flaş patladığı zaman araçtan da karşı bir flaş patlatan sistemler varmış. Hatta Amerika'da bazı eyaletlerde bunlar yasaklanmış. Ne oluyor? O da flash patlatıyor ve böylece senin plakan okunmuyor. Bu tarz sistemler veya da yüz tanıma sistemini aldatmaya yönelik gözlükler varmış. Yalnız bu gözlükleri görmeniz lazım. Üstünde kırmızı noktalar dolu. Ben bunu açıp beni takip etmesinler diye ben bu gözlükle dolaşmaya kalksam herkes sana bakar ve herkes seni takip etmeye başlar.
Fotoğrafını bile çekip Instagram'a koyarlar.
Bu deli nedir diye değil mi?
Çok şey yapamadım hani akıllı şehir smart city falan diyoruz devletlerini gözetliyor ama bir baktığında da hani bir kaza anı oluyor bazı şeyin kayıt altına alınması sonuçta özelin değil ki senin kamusal alanda yaptığın eylemler ya da hareketler kayıt altına alınıyor. Yani senin yatak odanda mutfağında salonunda.
Öyle diyorsun ama değil. Diyelim ki örnek veriyorum sen Karaköy'de yüksek kaldırıma gidiyorsun.
Tamam.
Biliyorsun yüksek kaldırımda ne olduğunu.
Ne oluyor?
Karaköy, yüksek kaldırım. Hiç duymadın mı? Bazı çok genel evlerin
bulunduğu. Dünyanın en eski mesleği mi?
Olduğu evler.
Tamam,
sen
tamam.
O sokakta yürüyorsun mesela. Kayda girilmesini istemiyorsun. Ama görüyorlar senin orada
kardeşim
olduğunu.
Ben kendimi bilmiyor muyum neden yürüyüp yürümediğimi? Ne alakası var?
Hayır sen belki kullanacaksın o servislerden yararlanmak niyetiyle gidiyorsun. Ama kayda alınmasını da istemiyorsun. Sonuçta birilerinin eline bir koz vermiş oluyorsun.
Orada tamam da ben bu kadar komplike düşünmüyorum. Sonuçta orada bir güvenlik sağlanması açısından
yani
kameralar var.
Herkesin bir sırrı vardır deme.
Ben ne kadar naif düşündüm burada ama boş ver. Çok bana şey gelmedi. Yani bak, bana emniyet şeridinde gidenlere 5000 TL ceza yazsınlar ve bunu kameralar tamam. Böyle görsün. Bak, anlatabiliyor muyum? Ama mesela haklısın. Taksinin içinde kamera ve ses kayıt olmasına karşıyım. Ha, tamam. O ayrı bir
niye
şey.
Niye o zaman? Niye o orada? O da bir kamusal alan. Çünkü neden?
Ama şöyle, ben şimdi o taksiye kiraladım ve ücretini veriyorum. Hmm. Ben orada kişisel bir telefon görüşmesi yapabilirim. Başka bir sohbet edebilirim. Yani bilmiyorum.
Ama şöyle, sokakta sen kişisel bir görüşme hiç yapmıyor musun?
Ama orada sesin duyulmayabilir.
Nereden biliyorsun ses kaydı olmadığını? Artık sistemler var. Uzaktan ses kaydı da alabilir.
Tamam. Bu kısır bir tartışma oldu. Her neyse. Yani artısı var, eksisi var. Anladım ben senin ne demek istediğini. Ama çok da masum değil hayat
ben
yani.
Ben şöyle söyleyeyim. Mesela sevdiğin birisiyle o anda sokakta da kavga ediyor olabilirsin. Ve bu kamera kaydı olur. Sonra mesela birisi, hani filmlerde olur ya, öldürülür. Bak sen işte, bak kavga etmiştin. Aha derler. Suçlu sensin. Bir saat önce sen kavga etmişsin derler.
Tamam Mehmet, burada senaryolar şimdi yazık.
Tabii ben çok güzel. Elementary zaten yeni sezonu başladı.
Evet Mehmet izliyor. Tamam.
Tamam.
Biliyorsun bu elektrikli araçlar gayet artıyor hızla kullanımı. Volvo'da All Electric Articulated Bus, yani 150 yolcu taşıyabilen, böyle körüklü tabir edeceğimiz elektrikli otobüsleri introduced etmiş. Yani
hizmete sokmuş.
Hizmete sokmuş kısaca. Evet, Volvo 7900 elektrik articulated diye geçiyor. Artık otobüsler toplu taşımanın elektrikli araçlar üzerinden hani yürütülmesi planlanıyor ya.
Hı hı.
Güzel bir gelişme.
Tamam.
That's it yani.
Bu kadar.
Bu kadar. Daha ne olsun, koskoca Volvo elektrikli araç yapmış. Hakikaten haberin devamını okuyamadım. Enteresan bir şey var mı?
Hemen ben geçen duymuştum. Dünyadaki elektrikli otobüslerin %90'ı Çin'deymiş sanırım.
Ha, onu zaten podcast'te de konuştuk. Volvo üreticilerinin başında geliyor ve bunların en büyük faydaları bir kere yüksek kapasite, az gürültü ve better air quality dediğimizde daha iyi hava kalitesi sunuyor.
Çin'deki ciddi problemlerden biri.
Evet, o yüzden de hani kişisel, biz burada elektrikli araçlara özeniyoruz. Hani işte yani Norveç'te olsak alırdık mesela kendimize kesin bir tane. Değil mi? Yani elektrikli araç kullanırdık. %100 çok eminim. Hani bu burada kullanamıyoruz. Benim mesela, ben çok isterim. Elektrikli araçtan sonra bir istediğim şey de sürücüsüz araç. Arka koltukta gazetemi okuyacağım.
Tamam.
Ama bunları Türkiye'de mümkün değil.
Evet, bu trafikte mümkün değil.
Evet.
Ben de son haberimi sunayım. Google haritalar, aslında burada Google haritalar diyor ama aslında birçok harita uygulaması sandığınızdan çok daha pahalı. Çünkü bu uygulamalar aslında bedava ama sen bu uygulamayı kullanmak karşılığında sürekli, daha önceki akıllı şehirdeki olduğu gibi, seni 7/24 takip etme izni verdiğini anlatıyor. Ve Google senin her zaman nerede olduğunu bu uygulamalar üzerinden görebiliyor ve kayıt altına alıyor şeklinde
mesela
anlatıyor.
Bunu söyleyebilirsin ama şehirdeki işte kamera bilemedim.
Şimdi mesela diyor ki,
bir kısmı katılacak, bir kısmı
senaryoları anlatmış. Mesela bugün arkadaşımız Gözde iyi bir pancakeçi nerede var diye sordu. Sen bunu Google Maps'ten arayıp da pancake dediğinde senin bir defa yerini o an öğreniyor diyor ki, sen mesela Moda'da arıyorum desen bile, ki senin yerini bilmesi Moda'daki pancakeçileri göstermesi açısından hiçbir önemi yok. Sonuçta sen belli bir bölgedekini istiyorsun ama yine de soruyor. Ve sonra da kendisine öncelikli olarak reklam vermiş kişilerin yerlerini gösteriyormuş. Ve ratingler konusunda da yine Google'ın ratinglerini gösteriyor. Farklı rating, mesela TripAdvisor'ın veya da işte Foursquare'ın ratinglerini de göstermiyor. Aslında tamamen seni Google'ın bir parçası içinde gösteriyor diyor. Ve sen bir defa bu izni verdikten sonra, yani yerini gösterme, bu sefer sen onu kapatmadıkça sürekli seni takip etmeye başlıyor. Ve bu takipleri sayesinde de işte trafik analizini yapıyor. Mesela senin gittiğin bütün yollardaki senin gidiş hızından ve bir sürü kişiden bu bilgiyi topladığı için oradaki trafik yoğunluğu bilgisi ve senin bir yere gitmek ve diğer insanların planladığın zaman kaç, biz gördük, Cunda'dan İstanbul'a geliş saatimizi tahmin etti ve hani bir 5 yani oradan çıkıştan sonra ciddi bir fark olmadan tabii biz mola veriyoruz. Moladan sonra bir update yapıyor tabii bir saat orada beklemişiz. Hı-hı. Ondan sonra güncelleme yapıyor ama 5 dakikalık bir farkla senin bütün o otoyol boyunca gitmenin sonucunu sana söylüyor. Saatler sürecek bir yol sonunda sen şu saatte evde olacaksın diyor. Ve sahiden de 3-4 dakikalık böyle hani arada bir güncelleme yapıyor sapmayla. Doğru tahmin ediyor. Hep bu bilgiler sayesinde. Tabii bunun karşılığında işte insanların bütün davranışlarını da öğreniyor. Sen hangi dükkanlara gidiyorsun? Ne aradığında hangi dükkana gidiyorsun? Hiç Google bir defa bu izni verdiğin zaman sen bütün gün caddede dolaştın. Senin nerelere gittin? İşte sen eskiden Milano dondurmacısına gidiyordun. Artık davranışın değişti. Vero dondurmacısına gidiyor ve gerektiğinde dondurmacı analizlerinde karşı tarafa satabilir duruma geliyor bunları analiz edip. Veya da caddede bugün kaç kişi dolaştığı görebiliyor. Bir kredi kartı yani bir bankada bu bilgiyi alıp kendi o günkü kredi kartı kullanım bilgisinden aslında çok daha farklı finansal analizler gerçekleştirebilir. Hem tüketici ekonomisi hem de o oradaki iş yerlerinin getirisi ve değeri hakkında.
Anladım Mehmet.
Yani... Anlatabildim mi?
Evet, fazlasıyla detaylı.
Beni çok heyecanlandırdı. Sen hiç heyecanlandırmadın.
Hiç heyecanım. Ben bu uygulamayı direkt kapatırım. Yok.
Ve istersen de bu arada senin ne kadar takip ettiğini de internette gösteriyormuş. Yani sen herhangi bir gün neredeyim, hangi saatte neredeydim diye Google'dan search edip sana gösteriyormuş galiba yasal zorunluluk gereği.
Tamam.
Yani ileride ben bugün şurada neredeydin diye sorarsam. Google'dan Allah öğrenebiliriz Allah. Haberin nasıl.
Tamam olur. Hadi tamam. O zaman bu haftalık bu kadar.
Evet.
Platformdan da yazıyoruz buluşma tarihini. Ekstra hani eklemek isteyenler olursa da salıdan sonra bekleriz.
Eğer başka yorumları olursa bize havadan sudan @35mm.com adresinden ulaşabiliyorlar. Benim Twitter adresim @35mm. Hande'ninki Hande Tek Turan. Onun dışında 35mm.com altında bütün bu konuştuğumuz konulara ait makaleler, linkler, bağlantılar mevcut.
Eskiden o 35mm.com'da benim de böyle Hande başlıklı çalışmalar vardı ama Mehmet ona hepsini kaldırdı.
Artık o profesyonel
zaten işte. Çekmiyordu.
Nasıl çekmiyor? Bak daha yeni çekildin işte.
Dokan çekti onları, sen çekmedin.
Ben organize ettim ama ne oldu? Ben çekemem ki zaten. Nasıl çekiyoruz? Toplu aile çekimi oldu.
İyi, hadi bakalım öyle olsun.
Başka? Onun dışında ulaşım kanalı var mı bize? O zaman gelecek hafta görüşmek dileklerimizle. Sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın. Müzik Arda Görgün.